Din adamları bir kenara çekilmişlerdi. Dini bilenler dağlardaydılar. Dini bilmeyenlerse şehirlerde reis oluyorlardı. Onlar idare ediyorlardı insanları. İşte o zaman insanlarda dinden uzaklaşma başladı. Bir taraftan ruhbanlık insanları dinden imandan soğuturken, diğer taraftan kilisenin bilimle çatışması, kiliseyle bilimin çatışması insanları dinden soğuttu. Halbuki İslam hiçbir zaman bilimle çatışmamıştı. Hakiki bilim daima Kur'an'ın mucizelerini ortaya koydu. Allah Azze ve Celle'nin 14 asır evvel haber verdiği hakikatler bilim ortaya çıkardı. Hiçbir zaman İslam dünyasında bilimle din çatışmadı. Hiçbir zaman İslam alimler ruhbanlığı tercih etmedi. Ruhbanlığı tercih edenler sadece Müslümanların cahilleri oldular. Sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'a bıraksalardı idareyi, bütün kainatı mükemmel idare eden Allah'ın insanlarla ne kadar güzel idare ettiğini göreceklerdi.
Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil Kur'an. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم الحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyor. Allah Azze ve Celle, Allah'ı seviyorsanız peygambere uyunuz diye bize emrediyor idi. De ki onlara ey Resulüm, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Gerçekten samimi olarak Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin, bana uyun. Peygambere uymak, Peygamber'e itaatin de ötesinde bir şey. Peygamber bir konuda bir emir vermiş, ona itaat etmiş olmak başka bir şey. Onun çok daha ötesinde olan peygambere ittiba, peygambere her mevzuda örnek almak, ona uymak daha onun ötesinde bir şey. Allah'ın bütün peygamberlere itaat edilmek üzere gönderdiğini biliyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Herhangi bir peygamberi sadece ona itaat edilmek üzere gönderdik. Başka bir maksatla göndermedik. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini o peygambere itaat etmek üzere göndermiş, itaat edilecek insanlar olarak, özel olarak seçilmiş kimseler olarak göndermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Men amile amelen feleys aleyhi emruna fehuve redd." Bir kimse ki bir amel işlemiştir fakat bizim onunla ilgili bir emrimiz yoktur. Bizim bir emrimiz olmadığı halde kendi kafasından bir şeyler yapmış olan kimsenin yaptığı şey reddolunmuştur. Dolayısıyla bütün bid'atler dalalettir ve bütün dalaletler ateştedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmamış olduğu bir şeyi yapmak, dine bir mevzuyu ilave etmek, dinden olmadığı halde onu dindenmiş gibi göstermek, bir bid'at çıkartmak kesinlikle haram kılınmıştır. Peygamber'e ittiba etmek demek, Peygamber'in sünnetine uymak demek. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olmadığına göre, onun aramızda olan şeyi sünnetidir, bize ulaşmış olan sahih haberleridir. O sahih haberlere, hadislere göre amel etmek, onlara göre yaşamak, o peygambere ittiba etmektir. Bazı kimseler Allah Resulü'nden bir rivayet olmadığı halde kendi kafalarından dine ilaveler yapmışlardır. Bütün peygamberlerin ümmetlerinin yapmış olduğu hata. Bütün peygamberlerin ümmetleri kendi kafalarından ilaveler yaptılar. Dinlerini değiştirdiler, tahrif ettiler. Bizden evvelki ümmetler kitaplarına varıncaya kadar değiştirdiler. En önemli kaynakları olan Allah'ın kitabını da değiştirdiler. Tevrat'ı değiştirdiler, Zebur'u değiştirdiler, İncil'i değiştirdiler. Onlar kitaplarında olmayanları ilave ettiler. Yeni yeni kitaplar yazdılar. Asıl metinler insanların ellerinde mevcut kalmadı, muhafaza edilemedi. Asıl metinleri bozdular. Onun yerine kendileri kafalarından peygamberlerin hayatını yazmak suretiyle onu Allah'ın kitabı gibi gösterdiler. Dinlerine bir sürü bid'atleri sokuşturdular. Hatta Yahudilerin yaptığı ondan da öte Allah'a ve peygamberlere iftiralarla doldurdular kitaplarını. Rabbimiz dedikleri Allah'a bile bir sürü iftiralar attılar. Geçmiş peygamberlerin birçoğuna iftiralar attılar. Bu ümmet belki kitabını değiştirmedi o manada. Belki sahih hadisleri reddetmedi, sahih hadisleri değiştirmedi. Fakat bu ümmetin içinden de bazı kimseler hadis uydurdular. Bunların bir kısmı akıllarınca İslam'a iyilik yaptıklarını zannettiler. Mesela onlardan bir tanesi hadis uyduruyordu Kur'an'ın okumanın faziletlerine dair. Bir sürü hadisler uydurmuştu. Şu sureyi okursanız şöyle sevap kazanırsınız. Şunu okursanız hayvanların lisanını anlarsınız. Şu sureyi okumanın fazileti şu kadar yüksektir gibi bir sürü hadisler uydurduğu ortaya çıktı daha sonra. Kendisine neden bunu yaptığını sorduklarında demişti ki insanlar Allah'ın kitabını terk ettiler. Allah'ın kitabını bırakıp başka kitapları peşinden koştular. Ben de Allah'ın kitabını okusunlar diye filan sureyi okuyana bu kadar sevap var. Filan sureyi okuyana şöyle bir mükafat var diye hadis uyduruyorum ki Allah'ın kitabını okusunlar diye. Bu böyle bir niyetle hadis uyduranlarla din tahrif etmek, peygamber yolundan başka bir yol çizmek niyetiyle hadis uyduranlar tabii ki aynı değiller. Ama yine de her ikisinin yapmış olduğu şey de haram. İster iyi niyetle hadis uydurulmuş olsun, ister kötü niyetle. Sonuçta peygambere ittibanın önünde bir engel olacaktır. Peygambere uymak isteyen insanların kafası karışacaktır. Peygambere uymak isteyen insanlar zorlanacak, artık uyamaz hale gelecektir. O uydurmaların yüzünden, dini zorlaştırmaların yüzünden, farz olmayan şeyleri farz kılmalarının yüzünden, haram olmayan şeyleri haram kılmalarının yüzünden bazı insanlar dine uyamaz hale gelecektir. Peygambere ittiba etmek demek, bütün hayatını örnek almak demekti. Fakat bazı kimseler Allah Resulü'nün hayatının bir kısmını örnek aldılar. Kolay olan sünnetleri örnek aldılar, zor olanları örnek almadılar. Bu ümmetten bazı kimseler Allah Resulü'nün kolay olan sünnetlerine ittiba ederken nefislerine zor gelen sünnetleri terk ettiler. Biraz evvel de dediğim gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir kısmı kolay. Onun daima Rabbini zikrediyor olması, lisan ile zikrediyor olması, onu o mevzuda taklit etmek, ona ittiba etmek kolay. Fakat mesela Allah Resulü'nün ve bütün peygamberlerin takip etmiş olduğu metodu takip etmek, İslam'ı hakim kılma noktasında peygamberlerin izinden gitmek, onlara ittiba etmek, onların o nebevi hareket metotlarını takip etmek hiç de kolay değil. Peygamberler gibi Allah'a zikretmek, hatta geceleyin kalkıp teheccüd namazları kılmak insana çok zor gelmeyebilir. Fakat peygamberlerin hareket tarzını izlemek, İslam'ı hakim kılabilmek için onların çekmiş olduğu sıkıntıları çekmeyi göze almak, hiçbir şekilde davadan taviz vermemek, farz olan veya haram olan meselelerde geri adım atmamak, küfrün karşısında iki büklüm olmamak hiç de kolay değil. Küfrün karşısında daima dimdik durabilmek, şirkin karşısında daima dimdik durmak, hiçbir zaman dininden, davasından taviz vermemek hiç de kolay değil. Küfür muhakkak ki karşıdan rüzgarlar estirecek. O gibi zamanlarda kendinden motoru olmayanlar, yelkenliler gerisin geri dönecekler. Denizlerde yelkenliler vardı önceden. Buharlı gemiler çıkınca yelkenliler denizlerden kayboldular. Çünkü yelkenliler rüzgar olunca gidiyorlar, olmayınca denizin ortasında kalıveriyorlardı. Ama buharlı gemiler rüzgar olsa da gidiyor, olmasa da gidiyordu. Rüzgar karşıdan esse de gidiyor, esmese de gidiyordu. Dava adamı buharlı gemi gibi, motoru olan gemi gibi olmalı. Yelkenli gemi gibi olanlar dava adamı değildirler. Daima rüzgarın arkasından esmelerini beklerler. Daima ortamın düzgün olmasını, şartların uygun olmasını beklerler. Halbuki hakiki dava adamları ise motorları vardır onların. Hatta onlar motor adamlardır. Onlar rüzgar nereden eserse essin yollarına devam ederler. Çünkü onları içlerinden iten bir güç vardır. Onların motorları kendilerindendir. Onların dışarıdan iticilere ihtiyaçları yoktur. Şartların uygun olmasını beklemezler onlar. Onlar daima peygamberlerin izinden giderler ve bu onlara çok zor gelmez. Hatta bazen zor gelse bile yine de onlar davalarından geri adım atmaz, taviz vermezler. Peygamber ittiba etmek, bazen taviz vermeye zorlayacaklar. Rüzgarlar karşıdan esecek ama buna rağmen yine de yoluna devam edecek erkek adamlar aranıyor. Yolundan hiçbir zaman ayrılmayacak, peygamberlerin izinden gidecek, ittibanın ne olduğunu onlara gösterecek, hiçbir zaman peygamberimin izinden ayrılmam diyecek, bütün dünyaya örnek olacak insanlar aranıyor. Hakiki dava adamları aranıyor. Bir kısım insanlar peygamberlerin sünnetlerinden ve Efendimizin sünnetinden böyle hareket metoduyla ilgili olan kısmında zorlanıyor, o meselede geri adım atıyorken bir kısım insanlar da peygamberin sünnetini aşmaya çalıştılar. Peygamberden daha takva sahibi olmaya çalıştılar. Allah Resulü'nün evine gelmişlerdi bunlardan 3 kişi. Sormuşlardı Efendimizin hanımlarına, eve geldiği zaman peygamber nasıl davranır? Evde ne yapar, nasıl oturur, nasıl kalkar? Zamanını nasıl değerlendirir? Dediler ki sizin gibi bazen evde oturur, bizimle sohbet eder. Bazen bize yardım eder, bazen istirahat eder, bazen yemek yer, bazen uyur. Bazen Rabbinin kelamını okur, bazen kalkar namaz kılar. Dediler ki Allah'ın Resulü olduğu için hiçbir günah olmadığından dolayı az yapıyor. Bizim daha çok yapmamız lazım dediler. Onun zaten günah olmadığı için çok fazlası yapmaya ihtiyacı yok dediler. İşte o zaman onlardan birisi dedi ki hanımı vardı, hanımım boşayacağım dedi. Bir daha da evlenmeyeceğim. Bundan sonra daima bekar olarak yaşayacağım. Ve takva sahibi olacağım demeye getiriyordu yani. Evliliği takvaya engel görüyordu aklı sıra. Diğeri dedi ki bundan böyle sabaha kadar namaz kılacağım. Geceleri hiç uyumayacağım. Daima Rabbimi zikredeceğim. 3. kişi ise bundan böyle her gün oruçlu olacağım, hiç ara vermeyeceğim diyordu. Allah Resulüne haber verdiler. Ya Resulullah dediler. 3 kişi geldiler ve senin hayatını sordular bize. Evde nasıl davrandığını sordular. Biz de olduğu gibi aktardık ama onlara az geldi gözlerine. Onlardan kimisi böyle dedi, diğeri böyle dedi. Allah Resulü kızdı bu cevap üzerine. Yüzü kızarmıştı öfkesinden. Kendisinin sünnetinin aşıldığını gördüğü zaman çok kızardı. ümmetinin menfaati için ümmetinin dayanamayacağını bildiğinden dolayı çok kızardı. Vallahi dedi, benim sünnetim aşanlar benden değil. En takvanız benim. Benden daha takva sahibi olamazsınız, buna tahammül edemezsiniz. Her kim ki dinle güreş tutmaya kalkarsa din onu yener. Hiç kimse dini mağlup edemez. Her kim ki benim sünnetim aşarsa o benden değil. Ben kadınlarla evlenirim de, bazen geceleri uyur bazen kalkar namaz da kılarım. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Her kim benim sünnetim aşarsa o benden değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ittiba edilmesini istiyordu. Bana uyacaksınız, beni aşmaya kalkmayın diyordu. Benim sünnetimden yüz çevirenler benden değildir diyordu. Ben evlenirim de geceleri uyurum da bazen. Bazen namaz kıldığım da olur. Her kim beni aşacak olursa tahammül edemez. Her kim ki dinle güreş tutmaya kalkarsa, dini yenmeye kalkarsa buna gücü yetmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine doğruyu gösteriyordu. Dengeli olmayı gösteriyordu. Çünkü dengesizliklerin sonucunda ifratın sonucu tefritler doğar. Dinde aşırılıkların sonucunda tamamen dinsizlik doğar. Nasıl ki Hristiyanlık ruhbanlığı tercih etti. Hristiyan din adamları peygamberlerine ittiba etmediler. Hazreti İsa'ya ittiba etmediler. Ve dinlerini ruhbanlaştırdılar. Dağlara çekilmeyi tercih ettiler. Güya bu şekilde nefislerini terbiye edeceklerdi. Nefisler terbiye olmadı, yalnız tembel oldu. Dağlarda kaldılar, tembelleştikçe tembelleştiler. Dünyadan ele tek çektiler. Dünyayı başkaları idare etmeye başladı ve laiklik doğdu. Din adamları bir kenara çekilmişlerdi. Dini bilenler dağlardaydılar. Dini bilmeyenlerse şehirlerde reis oluyorlardı. Onlar idare ediyorlardı insanları. İşte o zaman insanlarda dinden uzaklaşma başladı. Bir taraftan idareyi dini bilmeyenler ele geçirmeye başladı. O şekilde dinden uzaklaşma başladı. Diğer taraftan insanlar ruhbanlıktan gözleri korktu. Kimse çocuğunun dini ilimlerle ilgilenmesini istemiyordu. Hiç kimse çocuğunun din adamı olmasını istemiyordu. Din alimi olması manasında kullanıyorum. Yoksa bütün Müslümanlar din adamıdır. Ama bütün Müslümanlar din alimi olacak değil. Bütün insanlar ruhbanlardan gözleri korkmuştu. Yanlış din insanları dinsizliğe götürmüştü. Bugünkü Batı dünyasının dinsiz olmasında en önemli sebeplerden birisi bu. Bir taraftan ruhbanlık insanları dinden imandan soğuturken, diğer taraftan kilisenin bilimle çatışması, kiliseyle bilimin çatışması insanları dinden soğuttu. Bilim adamlarını dinsiz hale getirdi. Bugünkü Batı'daki bilim adamlarının dinsiz olmasında bunlar önemli faktörlerdir. Bizimkilere gelince onlar da Batı'ya özenti içerisinde oldukları için, onların fikirlerini aynı aldıklarından dolayı aynı hatalara düştüler. Halbuki İslam hiçbir zaman bilimle çatışmamıştı. Hakiki bilim daima Kur'an'ın mucizelerini ortaya koydu. Allah Azze ve Celle'nin 14 asır evvel haber verdiği hakikatler bilim ortaya çıkardı. Hiçbir zaman İslam dünyasında bilimle din çatışmadı. Hiçbir zaman İslam alimler ruhbanlığı tercih etmedi. Ruhbanlığı tercih edenler sadece Müslümanların cahilleri oldular. Hiçbir zaman ilim adamlar ruhbanlığı tercih etmediler. Hiçbir zaman dağlara çekilip de insanlardan uzak bir hayat sürmediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel dağa çıkmıştı ama peygamberlik görevi verildikten sonra bir daha dağa çıkmamıştı. Evet, İslam'da bir müddet için uzlet hayatı mümkündür. Evet, uzlet caizdir ama uzun süreli olmamak şartıyla ve uzlete layık olanlar, bir kenara çekildikleri zaman tembelleşmeyecek olanlar, daima Rablerini zikredebilecek olanlar, uykuyla zamanlarını öldürmeyecek olanlar için caiz. Ve şehirde yapması gereken önemli görevleri olmayanlar için caiz. Ümmeti Muhammed'i kurtarmak gibi bir görevi olmayanlar için caiz. Belki belirli zamanlarda caiz, belirli zamanlarda caiz olmayan bir şey uzlet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin ruhbanlıktan kurtardı. Kendisi uzlet hayatını bile camide gerçekleştiriyordu. Ramazan ayında itikafa çekilmek suretiyle mescitte, yine insanların içerisinde kalmak suretiyle, toplumdan uzaklaşmamak suretiyle uzleti gerçekleştiriyor. O itikafında muhasebesini yapıyordu. Geçmiş hayatının muhasebesini yapmak için dağlara da çekilmeye gerek görmüyor. Yine insanların içerisinde mescitte bunu gerçekleştiriyordu. Çünkü insanların yanlış anlayıp da dağlara çekilmesinden korkuyordu. Ruhbanlığı tercih etmelerinden korkuyordu. İsa'nın ümmetinin başına gelenin, ümmeti Muhammed'in başına gelmesinden korkuyordu. Yanlış din, dinsizliği doğururdu çünkü. Bu şekilde olanlar daha sonra motorlar iflas ediyor. Kendilerini çok zorlayanlar, Allah'ın onlara farz kılmadığını farz kılanlar kendi nefislerine, Allah'ın haram kılmadığını kendi kendilerine haram kılanlar. İşte hakiki dinde aşırılık budur. Yoksa bazı kimselerin kastettiği manada göklerde hakim olduğu gibi Allah'ın yeryüzünde de hakim olması, bunu istemek aşırı dincilik değil. Göklerde hakim olan Allah, kainatın sahibi olan Allah, elbette ki yeryüzünün de sahibi, göklerin hakimi olan Allah, elbette ki yerin de hakimi olmalı. Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah, insanı idare etmekten aciz midir? Sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'a bıraksalardı idareyi. Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah'ın insanlarla ne kadar güzel idare ettiğini göreceklerdi. Esasında görmek isteyenler tarih de bir şahitti. Allah'ın peygamberleri döneminde meydana getirilmiş olan İslam medeniyetlerini görselerdi, Allah'ın nizamının ne kadar üstün olduğunu anlayacaklardı. Onlar görmek istemediler. Onlar kendi saltanatlarını kurmak istediler. Onlar benim dediğim olsun demek istediler. Onlar Rabbul Alemin'in dediğinin değil, kendilerinin dediğinin olmasını isteyenlerdir. Allah'ın peygamberleri daima dengeli bir din gösterdiler insanlara. Hiçbir zaman peygamberlere uymak suretiyle insanlar sapmadılar. Bütün sapmalar peygambere ittibanın terk edildiği zamanlarda oldu. Bir kısım insanlar bu tarafa doğru saptı. Öbürü diğer tarafa, tam aksi istikamete doğru saptı. Bir kısım insanlar takva olmak adına dinde aşırı giderek saptılar. Dinlerine ilaveler yaptılar. Peygamberlerine ittiba etmediler, ilaveler yaptılar. Bir kısmı da peygamberlerin izinden gitmeyi zor buldular. Onlar da tam aksi istikamete gittiler, dinlerinden tavizler verdiler. Her ikisi de sapmaydı. Her ikisi de aynı derecede tehlikeli bir sapma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine dengeli bir şeriat ile gönderilmişti. Ona uymuş olsaydılar sapmayacaklardı. Ona uymuş olsaydılar aşırılıklara gitmeyeceklerdi. Ey Resulüm, de ki onlara, eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Benim yaptıklarımı yapın, benden öteye geçmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bid'atları reddediyordu. Peygamber'e uymamak bid'at çıkarmayı doğurur. Sünnetlerin terk edilmesi bid'atların çıkmasına sebep olur. Bid'atların çıkması sünnetlerin terkine sebep olur. O yüzden Allah Resulü bir hadiste buyurmuştu ki, her bid'at bir sünneti öldürür. Yani her bid'at, dinde olmayan, dine sokuşturulmuş olan her hurafe, bir sünnetin terk edilmesine sebep olur. İnsanlar bir bid'at uydurdukları zaman, onunla ilgili olan gerçek sünnet terk edilmeye başlanır. İnsanlar o bid'atı işlemeye başlarlar. O sünneti, onunla ilgili sünneti terk etmeye başlarlar. Bir insan akrabası öldüğü zaman mesela, akrabasının arkasından ne yapması gerekiyorsa, hadislerde bize bildirilmiş olduğu halde, evladının ve akrabalarının ve Müslümanların o ölen Müslüman için dua etmeleri, bize İslam'ın öğrettiği bir kural olduğu halde, yapılacak hayır hasenatın onların ruhuna hediye edilmesi sünnette mevcut olduğu halde, insan kendisine ait olan sevabı istediği kimseye bağışlayabilir çünkü. Fakat bu gibi sünnetler terk edilip de 7 gün gibi ölünün, ölmüş olan kimsenin 7. gününde yemek vermek gibi, 40. gününde yemek vermek gibi, 52. gününde bir takım hurafeler uydurmak gibi, bütün bunlara uyulduğu zaman işte o zaman dinin özünden sapmalar meydana gelmekte,
Ve o sünnetler terk edilip bu bid'atler işlenmeye başlanmaktadır. Her bid'at bu şekilde bir sünneti öldürüyor. Yapması gereken, ölen kimsenin akrabaların yapması gereken o değildi. Bol bol ona dua etmek idi. Hayır hasenat yapıp ona hediye etmek idi. Rabbul Alemin olan Allah'tan bu hayır hasenatın onun adına kabul edilmesini rica etmek idi. Fakat onlar kendi kafalarından uydurdukça uydurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iki kişi gelmişti. Birisi diyordu ki benim oğlum bu adamın yanında çalışıyordu ya Resulallah. Benim oğlum bu adamın hanımıyla zina etmiş. Ben oğlumun affedilmesi için koyunlar, keçiler, sadakalar dağıttım. Fakat sonra alimlere danıştım. Onlar bana bunun cezasının bu olmadığını söylediler. Zinanın cezasının bu olmadığını söylediler. Ben de sana geldim ya Resulallah. Sen hüküm ver oğlum hakkında dedi. Allah Resulü buyurdu ki senin o dağıtmış olduğun koyunlar, keçiler, sadakalar sana geri verilecek. Ve oğluna 100 değnek vurulacak. Çünkü bekar olarak zina etmiş olan kimsenin cezası buydu. Oğluna 100 değnek vurulacak ve 1 yılda sürgüne gönderilecek. Diğer taraftan evli olan o kadına ise bir haberci göndererek eğer itiraf ederse recm edilmesini emretmişti Allah Resulü. Bu şekilde Efendimizin bir şey yaptığını görüyoruz. Zinanın hükmü değil bugün bizim meselemiz. Zina ile ilgili hükmü açıklayacak değilim. Fakat burada önemli olan Allah Resulü bir bid'atı reddetmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamın kendi kafasından uydurmuş olduğu o zina ile ilgili cezayı reddediyor ve o vermiş olduğu koyunlar ve keçiler sana geri verilecek buyuruyordu. Koyunların, keçilerin sana geri verilecek. Yaptığın bütün hayırlar sana geri verilecek. Çünkü böyle bir şey İslam'da yok. Zina etmiş olan adama ceza verilir. 100 değnek vurulur bekar ise, sense kendi kafandan bir ceza sistemi geliştirmişsin. Böyle bir ceza İslam'da yok ve reddolunmuştur buyuruyordu. Yaptıkların geri verilecek sana. Ve işte hükmü budur diyordu. Bu şekilde herkesin kendi kafasından dine ilaveler yapmasına engel oluyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e ittiba edilmesini emrediyordu. İslam'a ittiba edilmesini, ahkama ittiba edilmesini emretmiş oluyordu bu şekilde. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki Allah'a seviyorsanız gerçekten samimiyseniz, lafta değil gerçekten seviyorsanız, sizi yaratan ve sizin rızkınızı veren, her zaman sizi gökten ve yerden muhafaza eden Rabbinizi seviyorsanız gerçekten, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan, rahmet sahibi olan Allah'ı seviyorsanız gerçekten, bu lafla olacak bir şey değil, bana uyun o halde. Fettebi'uni, bana uyacaksınız o halde. Onlara böyle söyle ey Resulüm, kıblenin değiştirilmesi konusu gibi konularda, bütün meselelerde peygambere ittiba ile emredildik. Allah Azze ve Celle Müslümanlar Medine hicret ettiği zaman 14 ay veya 16 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmalarını emretmişti. Gayr-ı meklu bir vahiy ile, Kur'an dışında gelen bir emir ile, Kur'an'da bulamadığımız bir talimat ile, Cebrail Aleyhisselam'ı göndermek suretiyle veya bilemediğimiz başka bir çeşit vahiy ile Allah Azze ve Celle Peygamberinin Filistin topraklarına doğru Kudüs'e doğru namaz kılmasını emrediyordu. Fakat daha sonra kıble değiştirilecektir. Yahudilerin ve Hristiyanların laflarından ötürü Allah Resulü üzgündür. Hem ilk Beytullah, Kabe olduğundan dolayı yeryüzünde Allah namına bina edilmiş olan ilk ev, ilk mabet Kabe olduğundan dolayı, hem kendisinin memleketi Mekke olduğundan dolayı, hem o Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail bina ettiklerinden dolayı, kendisi de onların soyundan geldiği için Allah Resulü Mekke'ye doğru, Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Hem ehli kitabın laflarından kurtulmak istiyordu. Çünkü ehli kitap Muhammed'in kendi kıblesi yok diyorlardı. Bizim kıblemize doğru dönüyor diyorlardı. Resulullah bundan rahatsızdı. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَشِكَ فِي السَّمَاءِ Ey Resulüm senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Rabbinden istiyorsun kıblenin değiştirilmesini biliyoruz. Fele nuvelliyenneke kıbleten terdâhe. Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz yani Kabe'ye doğru. Fevelle ve çekle şatral mescidil haram. Bundan böyle mescid-i harama doğru döneceksin yüzünü o tarafa doğru dönder. Ve haysumâ kuntum fevellu vucuhekum şatra. Ve her biriniz bundan böyle o tarafa doğru dönünüz. Ve kıble değiştirilmiş oluyor. Allah Resulü'nün isteği gerçekleştirilmiş oluyordu bu şekilde. Kendi isteğiyle kıbleyi tayin edemediğinin delili bu. Kendi isteğiyle Mescid-i Aksa'ya doğru dönmediğinin delili bu. Kendi isteğiyle dönmüş olsaydı Mescid-i Aksa'ya doğru, yine kendi isteğiyle Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru da dönebilirdi. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisine Kur'an dışında bir emirle emretmişti. Kendi reyi olmuş olsaydı yine kendi reyiyle dönebilirdi çünkü. Ve bu olayın neden olduğunu Kur'an bir önceki ayette anlatıyor. Neden Allah Azze ve Celle bu şekilde kıbleyi değiştirdi? Elbette Kur'an'ın zikrettiği önemli sebebin dışında sebepler de var. Mesela Müslümanlara Allah Azze ve Celle Filistin topraklarını hedef olarak gösteriyordu. Ve daha sonra Filistin toprakları fethedilecektir. Ve o günden sonra da bugün bile yine hala bize hedef gösteriliyor. Orası sizin eski kıblenizdi deniyor size. Eski kıblenizdi Filistin toprakları, Mescid-i Aksa. Kudüs sizin ilk kıblelerinizden, Allah Resulü'nün döndüğü ilk kıble. Medine'ye gittikten sonra, hicretten sonra döndüğü ilk kıblesiydi. Orada 124 bin peygamber namaz kılıyordu peygamberin arkasında. Resulullah'ın arkasında. Miraç oradan başlıyordu. İsra oraya kadar geliyor. Gece yolculuğu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısım. İsra kısmı oraya kadar. Ondan sonraki kısım ise Miraç idi. Miraç oradan başlıyordu. Allah Azze ve Celle müminlere hedef gösteriyordu bu şekilde. Asırlar sonrasında gelecek olan Müslümanlara da hedef gösteriyordu Rabbul Alemin. Hedefiniz Kudüs'tür diyordu Allah. Siz oraları yeniden hakimiyetiniz altına alacaksınız. Bir toprak bir zaman İslam'ın hakimiyeti altına girmişse kıyamete kadar orası İslam toprağıdır İmam Şafii'nin kanaatine göre. İmam Şafii'nin davul İslam anlayışı işte buydu. Saptırdılar. Hadisleri saptıranlar, Kur'an'ı saptıranlar bunu da saptırdılar. İmam Şafii'nin fetvasını saptırdılar. İmam Şafii'ye göre bir memleket, bir toprak zamanında, tarihin bir döneminde İslam'ın hakimiyeti altına girmişse, kıyamete kadar artık orası darül İslam'dır. Orası İslam toplumudur, İslam toprağıdır. İmam Şafii'nin kastettiği buydu. İmam Şafii'nin fetvasını saptırarak dediler ki, işte İmam Şafii zamanında bir kez İslam toprağı olmuş olan memlekete darül İslam diyor. Dolayısıyla orada kafirler hakim olmuş olsa bile, İslam dışında düzenler kurulmuş olsa bile, Allah hakim değil, insanlar hakim olmuş olsa bile, yine orası darül İslam sayılır, yani İslam devleti sayılır manasında anladılar. Halbuki İmam Şafii'nin kastettiği İslam toprağıydı. İslam devleti başka bir şey, İslam toprağı başka bir şey. Allah Azze ve Celle orayı hedef gösteriyordu Müslümanlara. Orayı alacaksınız. Orayı sizden yeniden elinizden alacaklar ileride. 20. asırda yeniden elinizden gidecek orası. Ama orayı yeniden alacaksınız. Çünkü orası sizin toprağınız. Tarihte hiçbir dönem elinize geçmemiş olan Almanya gibi, İngiltere gibi topraklardan çok daha önemli. Zamanında bir kez elinize geçmiş olan toprağı mutlaka kurtaracaksınız. İmam Şafii'nin söylemek istediği buydu. Yoksa bugünkü İsrail devletine Darül İslam derken İslam devleti demiş olabilir mi İmam Şafii? Ne biçim mantık bu? İmam Şafii'nin Darül İslam anlayışını İslam devleti şeklinde anlamaya çalışanlar ne kadar yanlış ve gaflet içerisindedirler. Allah Azze ve Celle orayı hedef gösteriyordu Müslümanlara. Daha sonra kıble değiştirilecek ve Mescid-i Haram'a doğru döndürülecektir Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bu olayın neden gerçekleştirildiğini anlatıyor bir önceki ayetten. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Bizim kıbleyi değiştirmemizin tek bir sebebi var. O da peygambere tabi olanla ittiba edenle ittiba etmeyen ayırt etmek için. Kim peygambere tabi oluyor, kim de tabi olmuyor. Bu ne biçim peygamberdir, kıbleyi değiştiriyor. Hakiki peygamberin kıblesi değişir mi diyenlerle, kalbinde maraz olanlarla olmayanlar, şartla, garpla Allah'ındır deyip, peygambere itaat edecek olanlarla etmeyecek olanları ayırt etmek için. Kim peygambere tabi olacak, kim de ökçeleri üzerinde gerisin geri dönecek. Ökçeleri üzerinde gerisin geri dönüp davayı bırakacak olanlar. Nasıl ki Miraç olayı gerçekleştiği zaman bu kadar da olmaz deyip de dininden dönen mürtetler olmuştu. Kalbinde maraz olan adamlardı bunlar. Halbuki Allah her şeye kadir değil miydi? Kalbinde maraz olanları ortaya çıkarmak için Allah Azze ve Celle isterse kıbleyi de değiştirir. Peygambere tabi olanla ittiba edenle ittiba etmeyeni ayırt etmek için Allah Azze ve Celle kıbleyi de değiştirir. Namazın rekatlerini de değiştirir. Namazın vakitlerini de değiştirir. Kim peygambere tabi oluyor, kim tabi olmuyor anlamak için. Herkesin ne mal olduğunu ortaya çıkartmak için. Önce gece namazını emreder Allah Azze ve Celle. Sonra kademe kademe 5 vakit namaza da çıkartır Allah. Kim bu nasıl iştir diyecek. Kim de Allah ve Resulüne tabi olacak ayırt etmek için. Önce zekatı farz kılmaz Allah. Sonra zekatı kademe kademe farz kılar. Kim itaat edecek, kim etmeyecek ortaya çıkarmak için. Önce içkiyi haram kılmaz Allah. Sonra kademe kademe haram kılar. Kim tabi olacak, kim olmayacak ayırt etmek için. Allah Azze ve Celle kimin kalbinde ne var ne yok ortaya çıkarmak istemektedir. Bütün peygamberler onlara tabi olunmak için gönderildiler. Ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız de bana ittiba edin. Ve de ki onlara, kul etiyullaha ve Resul. Allah'a itaat edin ve peygambere de itaat edin. Allah'ın Resulü size ne emrederse ona itaat edin. Aksi halde iman etmiş sayılamazsınız. Allah Azze ve Celle bir başka ayetten, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Hayır, Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm, vallahi iman etmiş olmazlar onlar. Allah yemin ediyor. Kendi kendine yemin ediyor Allah. Ey Resulüm, senin Rabbine yemin olsun ki iman etmiş saymam onları. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ta ki aralarındaki tartışmalı meselelerde, anlaşamadıkları konularda seni hakem yapıncaya kadar, seni hakem yapmazlarsa onları iman etmiş saymam. Anlaşamadıkları meselelerde sana başvurmuyorlarsa, iman etmiş kabul etmem onları. Hakem olarak seni tayin edecekler. Ve sonra da ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتُ Sonra senin vermiş olduğun hükümden de zerre kadar sıkıntı duymayacaklar kalplerinde. Resulullah mı söyledi? O halde doğrudur diyecekler, ittiba edecek, itaat edecekler sana. İttiba var, bir de itaat var. Peygamberin sünnetine ittiba edilir. Peygamberin talimatlarına itaat edilir. Peygamberin ortaya koymuş olduğu kurallara itaat edilir. Kur'an'da zikredilmemiş meselelerde eğer Allah Resulü bir kanun koymuş ise onu Allah koymuş gibidir. Hayber'in fethinde Allah Resulü öyle buyuruyordu. Benim size bir hadisim ulaşır da bir zaman gelecek bazı kimselere benim hadisim ulaşacak. Resulullah şöyle buyurdu diyecekler. O koltuğuna yaslanmış vaziyette istifini bile bozmadan saygısız bir şekilde yani diyecek ki ben onu bunu bilmem. Allah'ın kitabında ne bulursam onu bilirim. Onun dışında bir şey bilmem diyenler çıkacak. Biliniz ki benim emrettiğim Allah'ın emrettiği gibi, benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve ben size ehli merkepleri haram kılıyorum. Muta nikahını haram kılıyorum demişti. Geçici nikahı yani. Para karşılığında yapılan geçici nikahı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine itaatin Allah'a itaat olduğunu ifade ediyordu. Çünkü Allah'a, Allah Resulüne itaati Allah emrediyor. Allah Resulüne itaat etmeyen adam Allah'a itaat etmemiş demektir. De ki onlara, Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Peygamber size ne emrederse onu alın ve sizi neyden nehyederse ondan sakının. Sizin hayrınızla söylüyor Peygamber. Allah Azze ve Celle isterse kıbleyi de değiştirir. Peygamber'e tabi olanla, ittiba edenle, ittiba etmeyeni ayırt etmek için Allah Azze ve Celle kıbleyi de değiştirir. Namazın rekatlerini de değiştirir. Namazın vakitlerini de değiştirir. Kim Peygamber'e tabi oluyor, kim tabi olmuyor anlamak için. Herkesin ne mal olduğunu ortaya çıkartmak için önce gece namazını emreder Allah Azze ve Celle. Sonra kademe kademe 5 vakit namaza da çıkartır Allah. Kim bu nasıl iştir diyecek, kim de Allah ve Resulüne tabi olacak ayırt etmek için. Önce zekatı farz kılmaz Allah, sonra zekatı kademe kademe farz kılar. Kim itaat edecek, kim etmeyecek ortaya çıkarmak için. Önce içkiyi haram kılmaz Allah, sonra kademe kademe haram kılar. Kim tabi olacak, kim olmayacak ayırt etmek için. Allah Azze ve Celle kimin kalbinde ne var ne yok ortaya çıkarmak istemektedir. Bütün peygamberler onlara tabi olunmak için gönderildiler. Ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız de bana ittiba edin. Ve de ki onlara, kul etiyullaha ve Resul. Allah'a itaat edin ve peygambere de itaat edin. Allah'ın Resulü size ne emrederse ona itaat edin. Aksi halde iman etmiş sayılamazsınız. Allah Azze ve Celle bir başka ayetten, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Hayır, Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm, vallahi iman etmiş olmazlar onlar. Allah yemin ediyor. Kendi kendine yemin ediyor Allah. Ey Resulüm, senin Rabbine yemin olsun ki iman etmiş saymam onları. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ta ki aralarındaki tartışmalı meselelerde, anlaşamadıkları konularda seni hakem yapıncaya kadar, seni hakem yapmazlarsa onları iman etmiş saymam. Anlaşamadıkları meselelerde sana başvurmuyorlarsa, iman etmiş kabul etmem onları. Hakem olarak seni tayin edecekler. Ve sonra da ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Sonra senin vermiş olduğun hükümden de zerre kadar sıkıntı duymayacaklar kalplerinde. Resulullah mı söyledi? O halde doğrudur diyecekler, ittiba edecek, itaat edecekler sana. İttiba var, bir de itaat var. Peygamberin sünnetine ittiba edilir. Peygamberin talimatlarına itaat edilir. Peygamberin ortaya koymuş olduğu kurallara itaat edilir. Kur'an'da zikredilmemiş meselelerde eğer Allah Resulü bir kanun koymuş ise onu Allah koymuş gibidir. Bir zaman gelecek, bazı kimselere benim hadisim ulaşacak. Resulullah şöyle buyurdu diyecekler. O koltuğuna yaslanmış vaziyette istifini bile bozmadan, saygısız bir şekilde yani, diyecek ki ben onu bunu bilmem. Allah'ın kitabında ne bulursam onu bilirim. Onun dışında bir şey bilmem diyenler çıkacak. Biliniz ki benim emrettiğim Allah'ın emrettiği gibi, benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve ben size ehli merkepleri haram kılıyorum. Mut'a nikahını haram kılıyorum demişti. Geçici nikahı yani. Para karşılığında yapılan geçici nikahı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine itaatin Allah'a itaat olduğunu ifade ediyordu. Çünkü Allah'a, Allah Resulüne itaati Allah emrediyor. Allah Resulüne itaat etmeyen adam Allah'a itaat etmemiş demektir. De ki onlara, Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Peygamber size ne emrederse onu alın ve sizi neyden nehyederse ondan sakının. Sizin hayrınızla söylüyor Peygamber. Ve Peygamber kendi heva ve hevesinden konuşmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوْهَا. O nefsinden konuşacak değil. Onun söylediği sadece vahiydir. Belki bazı konularda, dünyevi bir takım meselelerde kendi içtihadıyla söylenmiş olabilir. tarımla ilgili bir meseleden, belki kendi içtihadıyla bir görüş beyan etmiş olabilir. Nasıl ki hurmayla ilgili konuda da öyleydi. Hurma ağaçlarının aşılandığını görmüştü bir gün. Neden aşılıyorsunuz ki demişti. Sahabe-i kiram bunu bir emir zannettiler. Vahiy zannettiler. O sene hiç kimse hurmalarını aşılamadı. Ve ürün elde edilemedi. Gelip Resulullah'a dediler ki ya Resulallah sen böyle demiştin. Biz de ağaçlarımızı aşılamamıştık. Şimdi ise ürün vermediler. Resulullah buyurdu ki ben size öyle bir şey emretmedim. Ben yalnız kendi görüşümü söylemiştim. Neden aşılıyorsunuz ki dedim. Aşılamayın demedim. Ve siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Ben tarımdan sizin kadar anlamam buyuruyordu. Böylece dünya ile ilgili, tarımla ilgili mesela buna benzer konularda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi reyine göre de içtihatta bulunup bazı sözler söylediğini anlıyoruz. Bu gibi meselelerde Allah Resulüne itaat farz değil ama dinle ilgili meselelerde elbette ki bütün mevzularda medeniyetle ilgili meselelerde gerekirse ekonomiyle ilgili meselelerde İslam ekonomisinin temellerini attı Resulullah. İslam'da ceza hükümleri belirlendi. Kur'an'da zikredilmemiş olan ceza hükümleri illa Kur'an'da geçmesi gerekmiyor. Allah Azze ve Celle peygambere itaat emrediyor. Peygambere itaat emrettiğine göre Kur'an'da geçmeyen bir meselede peygambere itaat etmek zorundasınız demektir bunun manası. Bugün bu itaat nasıl olacak? Peygamber bugün aramızda olmadığına göre onun sahih hadislerine itaat şeklinde gerçekleşecektir. Peygambere itaat, sahih hadislere itaat demektir bugün. Allah Azze ve Celle peygambere itaat emretti Müslümanlara. İşte Hudeybiye anlaşmasında sahabede bazı farklı görüşler çıkıyordu. Hudeybiye anlaşması Müslümanların aleyhine gibi görünen maddeler içeriyordu. Hudeybiye anlaşmasının bir maddesine göre kafirlerden birisi Müslüman olur da Medine'ye sığınacak olursa onlar o Müslümanı geri teslim etmek zorundaydılar kafirlere. Fakat bir Müslüman yeniden kafir olur da Mekkelilere yeniden döner onlara sığınırsa onlar o Müslümanı yeniden kafir olmuş olan o kimseyi Medinelilere yani Müslümanlara teslim etmek zorunda değildiler. Eşitliğe aykırı bir anlaşmaydı bu. Karşılıklılık esasına aykırı bir anlaşmaydı bu. O yüzden Hazreti Ömer gibi bazı sahabiler çok zor durumda kaldılar ve itiraz etti Ömer. Gitti Ebu Bekir'in yanına. Dedi ki ya Ebu Bekir o Allah'ın Resulü değil mi? Evet dedi. O halde bizim yolumuz doğru, o kafirler yolu yanlış değil mi? Evet dedi Ebu Bekir. O halde bu taviz nedendir diyordu Ömer. Neden taviz veriyoruz diyordu. Neden biz onlara verecekmişiz biz bir kardeşimizi de? Müslüman olmuş, bize sığınmış olan birisini onlara teslim edeceğiz de onlar ise bize teslim etmeyecekler. Neden bunu kabul ediyoruz diyordu Ömer. Ebu Bekir dedi ki ya Ömer, o Allah'ın Resulüdür, ona karşı gelme. Peygamber'e itaat et diyordu Ebu Bekir. Herkesin zorlandığı anda Ebu Bekir zorlanmıyordu. Sıddıktı. Daima tasdik ediyordu Resulullah'ı. Her meselede itaat edebiliyordu ona. Ve Ömer gidecek peygambere de söyleyecek aynı şeyleri. Ya Resulallah diyecekti, sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet diyecek Resulullah. Peki biz doğru yolda, onlar batıl yolda değiller mi ya Resulallah? Evet diyecek Resulullah. Peki o halde bu zillet neden ya Resulallah diyecek Ömer? Neden o anlaşmayı kabul ediyorsun ya Resulallah? Efendimiz buyuracak ki ben Resulullah'ım ya Ömer. Ben Resulullah'ım ya Ömer. Bana karşı gelme diyordu, bana itaat et demek istiyordu. Hazreti Ömer der ki o kadar zorlandım ki o gün itaat etme konusunda. Vallahi Resulullah olmasaydı, onun tayin etmiş olduğu bir komutan olsaydı itaat etmezdim. Çünkü tek taraflı bir anlaşmaydı bu. Gururumuza dokunuyordu bu anlaşma. Kanımıza dokunuyordu bu anlaşma. Neden bu anlaşmayı kabul ediyoruz diye tahammül edemiyordum. Ve işte tam o sırada Mekke'nin elçisi bu anlaşmayı zorla kabul ettiren o adamın oğlu geldi. Müşrik olan oğlu Müslüman olmuş ve kaçmış gelmiş Müslümanlara sığınmak istemişti. İşte tam o anda elçi dedi ki işte ya Muhammed bak benim oğlum. İşte anlaşmaya sadık mısın değil misin ispat et. İşte benim oğlum kaçmış gelmiş size sığınacak. Onu bana geri teslim et diyordu. Bütün Müslümanlar hayretler içerisindeydiler. Herkes çok zor bir an geçiriyordu. Peygamber'e itaat etmekte zorlanıyorlardı. Yıllarca itaat etmişlerdi. Yıllarca itaat etmişlerdi. Bedir Savaşı'nda mesela emret ya Resulallah demişlerdi. İstediğin gibi emret, denize dalsan senle beraber dalarız ya Resulallah. Böyle diyenler şu anda zorlanıyorlardı. Sa'd bin Muaz'lar bile zorlanıyordu. Nice sahabe-i kiram zorlanıyordu. Sa'd bin Muaz gibiler yani. Yoksa Hendek Savaşı'nda zaten Sa'd bin Muaz daha sonra şehit olacaktır. Kastettiğim Sa'd bin Muaz'lar, Ömer'ler, Ebu Bekir'ler demek istiyorum. Herkes zorlanıyordu. İtaat etmek kolay değildi böyle bir anda. Zincirler içerisinde kaçmış gelmiş, ağzı burnu kan içerisinde, toz toprak içerisinde zulüm görmüş, işkence görmüş olan bir Müslüman gelmiş Müslümanlara sığınıyor ve onu yeniden kafire teslim etmek ne kadar gururuna dokunacaktır insanların. Ama Resulullah emrediyordu. Böyle olacak diyordu. Onun sırrı ve hikmeti daha sonra anlaşılacaktı. Ama o anda herkes çok zorlanıyordu itaat etme konusunda. Emret ya Resulallah diyenler o anda emret ya Resulallah diyemiyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma imzalamıştı. Daha sonra ortaya çıkacaktı hikmetleri. Ve daha sonra Hazreti Ömer diyecek ki ne kadar tövbe istiğfar ettim bir bilseniz. O günkü itirazımdan ötürü ne kadar tövbe ettim Rabbime. Ne kadar koyunlar, keçiler bağışladım Allah yolunda. Ne kadar fakir fukaraya hayır hasenat yaptım. Tek Rabbim beni o günkü itirazımdan ötürü bağışlasın diye. Çünkü Allah peygambere itaat emrediyordu. Evet itaat etmişlerdi sonunda ama ne kadar da zorlanmışlardı. Allah Resulü onlara kalkın, develerinizi, koyunlarınızı kesin demişti. Umre yapmaya gidiyorlardı. Umre yapmalarına izin vermemişti Mekkeliler. Mekke'ye girmelerine müsaade etmemişlerdi. Resulullah umresini yapacak. Ondan sonra devesini, koyununu kesecekti ama müsaade etmedi kafirler. Resulullah kalkın diyordu. Kalkın develerinizi, koyunlarınızı kesin gidelim. Seneye geleceğiz diyordu. Anlaşma o şekilde yapılmıştı. Fakat kimse yerinden kımıldamadı. Allah Resulü söylüyordu. Kimse yerinden kımıldayamıyordu. Bu peygambere itaatsizlik sayılmazdı aslında. Peygamberin davasına olan imandan kaynaklanıyordu bu. Peygambere olan sevgiden kaynaklanıyordu bu. Allah'ın davasına güvenden kaynaklanıyordu bu. Yollarının doğruluğuna inandıklarından kaynaklanıyordu bu. Neden bu tavizi veriyoruz diyorlardı. Yoksa peygamber onlara savaşın demiş de savaşmamış değillerdi. Onlar barışa karşı geliyorlardı. Daha doğrusu bu verilen, taviz gibi görülen, bu şekilde imzalanan barışa karşı geliyorlardı. Yoksa peygamberle beraber ölüme gitmek istiyorlardı. Savaşalım ya Resulallah diyorlardı. Allah Resulü onlara kalkın koyunlarınızı, develerinizi kesin dediği halde, saçlarınızı tıraş edin dediği halde, kimse yerinden kımıldamıyordu. Allah Resulü gitti çadırın hanımıyla konuştu. Her zaman yanına bir hanımını alır öyle çıkardı yola. Hanımı kendisine akıl verdi dedi. Dedi ki ya Resulallah hiçbir şey söyleme onlara. Kalk ve git kendi deveni boğazla. Onlar da onu yapacaklardır ya Resulallah. Allah herkese böyle akıllı bir hanım nasip eylesin. Allah Resulü'nün bu gizli hanımı söylemiş olduğu, teklif etmiş olduğu bu yol ile Allah Resulü ona başvurdu. Ve öyle yaptı. Gerçekten sahabe-i kiram kalktılar. Resulullah kesiyordu artık devesini. Resulullah tıraş oluyordu artık. Onlar durabilirler miydi artık? Onlar da yapıyorlardı onu yaptığını. Ve böylece fitnenin önü alınmış oluyor. Daha sonra ise o kararın hikmetleri ortaya çıkıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat. Bazı zamanlar zor gelmişti sahabeye bile. Fakat az bir şey durakladıktan sonra yeniden itaat ediyorlardı. Her zaman böyle olmuştu. Uhud'da kısa bir süre itaatsizlik yapmıştı bazıları. Peygamber onları bir yere yerleştirmişti. Buradan ayrılmayacaksınız demişti 50 tane okçuya. Şu tepeden ayrılmayın dedi. O kadar ciddi tembih etti ki. Çünkü Allah Resulü mükemmel bir komutandı. Öyle bir yere yerleştirmiştik askerlerini, okçularını. Çok önemli bir tepeydi orası. Stratejik bir tepeydi. O tepeyi ellerinden kaybederlerse savaşı kaybederlerdi. O yüzden onlara sıkı tembih etmişti. Ve buyurmuştu ki savaşı kaybettiğimizi görseniz bile yine de yerinizden ayrılmayın. Cesetlerimizi akbabaların yediğini görseniz bile yine de yerinizden ayrılmayacaksınız. Bu kadar kesindi talimat. Ama savaşın bittiğini zannettiler. Ganimet peşine düştüler. Düşman kaçıyordu çünkü. Savaşın bittiğini zannetti bazıları. Resulullah'tan talimat gelmeden yerlerinden ayrıldılar. Küçük bir itaatsizlik yaptılar. Büyük şekilde ödediler bunu. Pahalıya mal oldu onlara. Düşman okçuların yerlerini terk ettiğini gördüğü zaman oradan saldırıya geçti. 70 şehit verdi Müslümanlar. Allah'ın aslanları. 70 şehit veriliyordu. Ve kazanılmış olan bir zafer. Kaybediliyordu bu şekilde. Düşman sevinç içerisindeydi. Dün siz kazandınız Bedir'de. İşte bugün de biz kazandık diyorlardı. Kazandıkları bir zaferi kaybetti Müslümanlar. İtaatsizlikleri yüzünden. Ganimet peşine düşmelerinin yüzünden. Dünya sevgisi yüzünden. Allah Azze ve Celle bu ümmete daima yardım etti. Ahireti esas aldıkları zaman, ahireti esas aldıklarında, Allah'ın rızasını esas aldıklarında, Allah onlara ahireti de verdi, dünyayı da verdi. Fakat onlar dünyayı esas aldıklarında, dünya için gayret ettiklerinde ise, Allah Azze ve Celle onlara dünyayı da vermedi, ahireti de vermedi. Bedir'de Allah rızası için çarpıştılar. Ganimet peşinden koşmadılar. Gerekeni yaptılar. Daha sonra Allah Azze ve Celle onlara ganimet de verdi. Ganimetlerin paylaşımı konusunda küçük bir hata yaptılarsa da sonra yine itaat etmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara dünyayı da vermişti, ahireti de. Fakat Uhud'da o dünya peşinden koşanların yüzünden onlar o dünya malını da ganimetleri de kaybettiler, zaferi de kaybetmişlerdi. Peygamber'e itaat dünyada da şerefi kazandırıyor. Ahirette de şerefi kazandırıyor. Allah Azze ve Celle ümmet Muhammed'e bütün meselelerde peygambere itaat etmeyi emrediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela dünya sevgisinin kalplerden atılmasını istiyordu. Dünya sevgisinin kalplerden atılması da peygamberin bir talimatıydı. Fakat ümmet sünnetlerle ilgili bazı konularda, bazı sünnetlerde peygambere itaat ettilerse de dünya sevgisini kalbinizden atın emrine itaat etmediler. Bir zaman gelecek size bütün dünya saldıracak dedi Resulullah. Sizden korkmayacaklar, üzerinize saldıracaklar. Sayımız az mı olacak ondan mı ya Resulullah? Hayır dedi. Sayınız çekirgeler kadar çok olacak o gün. Ama sizden korkmayacaklar. Çünkü kalbinizde vehim olacak. Nedir vehim dediler. Buyurdu ki kerahiyyetül mevt ve hubbü dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu kalbinizde olduğu müddetçe iflah olmayacaksınız. İtaat edin peygambere. Kalbinizden dünya sevgisini çıkartın. Dünya sevgisi kalbe girdiğinden beri. Rahat sevgisi kalbe girdiğinden beri, lale dönemine girdiğimizden beri dünyadaki şerefimizi kaybettik. Dünya sevgisi kalpten atılmadığı müddetçe yeniden yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti mümkün olmayacaktır. Yeni bir İslam medeniyetinin kurulması mümkün olmayacaktır. Dünya sevgisi kalbi kapladığı müddetçe Allah'ın yardımı gelmeyecek. O kalp hiçbir zaman ürün vermeyecek. Yokluk toprağına gömülmeyenin meyvesi olmayacak. Dünya sevgisiyle kapkara olmuş olan aynalar parlamayacak. O kalplerden hikmetli sözler fışkırmayacak. O insanlardan hikmetli hareketler zuhur etmeyecek. Nakıslardan nakıs hareketler zuhur edecek. Dünya sevgisi kalbini kaplamış olanlardan uhrevi hizmetler beklenilemez. Allah Azze ve Celle peygambere itaat etmeyi emrediyor bu ümmete. Ve sonra inna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Âle İbrahim ve Âle İmran alel alemin zurriyeten ba'duha min ba'd ve Allahu semî'un alîm. Allah Azze ve Celle insanların içerisinden bir kısmının seçilmiş insanlar olduğunu haber veriyor. Bir kısım insanlar seçkin insan olabilirler. Gayret göstermek suretiyle, ilimle iştigal etmek suretiyle, gece gündüz okumak suretiyle, çalışmak suretiyle seçkin bir insan durumuna gelebilirler. Fakat onlar seçilmiş insan olamazlar. Allah'ın seçmiş oldukları seçilmişlerdir. İşte Allah Azze ve Celle bazılarını seçti. İnna Allah istafa Adem ve Nuh'a. Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti. Ve Âle İbrahim ve İbrahim ailesini seçti. Ve Âle İmran, İmran'ın ailesini seçti. Bunlar birbirlerinden olan zürriyetlerdir. Allah Azze ve Celle istediği kimseyi seçer. Allah kulları arasında istediğini seçer, layık olanları seçer. Allah adildir, bu adalete zıt değildir. Seçilmiş olanların görevleri zordur. Seçilmemiş olanlara nispetle onların yükleri çok daha ağırdır. Onlar çok daha zor yükün altındadırlar. O yüzden onlar seçilmiş ve onlar önemli görevler için görevlendirilmişlerdir. Zor göreve göre özel olarak eğitilmiş olmalıydılar. Zor göreve göre özel olarak seçilmiş olmalıydılar. Zor göreve tahammül edecek şekilde yaratılmış olmalıydılar. Allah seçer ve Allah zulmetmez. Kulları arasında Allah zalimlik yapmaz. Allah bir kısım kullarına torpil yapmaz. Allah Azze ve Celle eğer bir kısım kullarını seçtiyse, insanların öyle insanlara ihtiyacı olduğu için seçer. Örnek insanlara ihtiyacı vardır insanların. O yüzden seçer Allah onları. Ama onlara yine de torpil olmuş olmasın diye başkalarını sokmadığı imtihanları onları sokar. Peygamberlerin imtihanları diğer insanlardan daha ağır olur ondan dolayı. Peygamberler normal insanların girdiği imtihanlardan çok daha zor imtihanlara sokulurlar. Allah onları seçmiştir. Adem seçilmiştir. Bütün mahlukatın içerisinde Adem seçilmiştir. Adem'in nesli içerisinde Nuh seçilmiştir. Nuh'un nesli içerisinde İbrahim seçilmiştir. İbrahim'in nesli içerisinde İsmail ve İshak seçilmiştir. Onların neslinden Musa'lar, İsa'lar seçilmiştir. Sonunda İsmail'in neslinden Hazreti Muhammed seçilmiştir. Salavatullahi aleyhim ecmain. Hepsi seçilmiş kimselerdi bunlar. Allah Azze ve Celle istediğini seçer. Ve Allah kullarına zulmetmiş değildir. Allah seçmeyi çok iyi bilir. Allah seçimde hata etmiş değil. Allah seçtiği zaman seçilmiş olan insanlar görevlerinde aksatma yapmamışlardır. Allah'ın seçmiş olduğu hiçbir insan görevinde aksatma yapmadı. Allah'ın seçmiş olduğu hiçbir insan görevini terk etmedi. Allah'ın seçtiği insanlar davalarından dönmedi. Allah gaybı bilendir. Allah kalpleri bilendir. Allah şahsiyetleri tanıyandır. Allah seçiminde hata yapmaz. İnsanlar hata yaparlar. Bir insana bir görev verirler. Sonra o görevi geri almak zorunda kalırlar. Çünkü o insanın ne mal olduğunu anlayamamışlardır. Dostlarından hıyanet görürler bazen. Anlayamazlar çünkü gaybı bilmemektedirler. Yarınlarda ne yapacağını anlayamamaktadırlar. Ama Allah Azze ve Celle seçtiği zaman isabetli seçer. Allah'ın seçmesi konusu üzerinde daha sonra devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin rızanı kazananlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi onlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Amerika'ya ve müttefiklerine karşı savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevindirecek ameller işlemeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.